Aşkımın değeri. 13 yaşlarındayken çevresinde yaşadığım somurtkan insanlar arasında ev sahibimiz kadının 30 yaşlarındaki kız kardeşine delice aşık olmuştum. Bu genç bir kız kadar düzgün vücutlu, Meryem anayı andıran yumuşak bakışlı bir kadındı. Bu gözler kadının yüzünü şaşılacak kadar düzgün ve tatlı bir biçimde aydınlatıyordu. Bu mavi gözler her şeyi okşayıcı ve dikkatli bir bakışla bakıyor. Kaba ya da kötü bir şey söylendiği zaman kulakları ağır işiten insanlarda olduğu gibi tuhaf bir biçimde büzülüyordu. Sessiz bir kadındı bu. Yalnız gerekli şeylerden, sağlığından, kocasından, havadan, hizmetçisinden, papazlardan ve terzilerden söz ederdi. Ağzından hiçbir zaman insanlar için kötü bir laf işitmedim. Her zaman güya birisine çarpmaktan ya da birisiyle çarpışmaktan korkuyormuş gibi davranışlarında ihtiyatlı ve kararsız bir şeyler vardı. Zaman zaman onun miyop olduğuna inanır gibi olurdum. Bazen de bu sessiz kadının düş içinde yaşadığını düşünürdüm. Onunla alay ederlerdi. Bazen ev sahibi kadının odasında kendisi gibi şişman, hallerinden hoşnut, ağızları bozuk kadınlar toplanır, çok çay içmekten yüzleri kızarmış, likör ve madera şarabından vücutları gevşemiş bir halde birbirlerine kocaları üzerine fıkralar anlatıyorlardı. Ev sahibi kadının kız kardeşi bu açık saçık sözleri dinler ve yanaklarının ince derisi utangaçlığın kızıllığıyla tutuşur, uzun kirpikleri yavaşça gözlerini örter, bütün vücudu üzerine yağlı bulaşık suyu dökülmüş otlar gibi büzülürdü. Bunu fark eden ev sahibi kadın, "Aa, baksanıza!" diye haykırırdı. Lipa kıpkırmızı oldu. Ama ne gülünç kadın. Oradaki kadınlar ona çıkışırlardı. Ne oluyorsunuz kuzum? Kız gibi. Böyle anlarda bu tertemiz kadına acırdım. Bu kadınların bu açık saçık konuşmalarını katlanılamayacak kadar ayıp sayardım. Bunlar yalnız açık saçık sözlerle değil ama gülümsemelerle, ağız dolusu kahkahalarla, anlamlı göz işaretleriyle de maksatlarını anlatırlardı. Bu bende tiksinti ve korku uyandırırdı. Sarhoş kadınlar biraz da Süley'e benzerdi. Sıvacı ustalarından birinin gerdanı katmerli, kocaman göğüslü, inek gözlü, iri yarı, 40 yaşlarındaki dul karısı özellikle korkunçtu. Bu kadın gülümserken kalın ve bıyıklı üst dudağını çok yukarı kaldırıyor ve bir dizi sık, keskin diş meydana çıkıyordu. Bulanık yeşil gözleri ise renkli bir ıslaklıkla örtünerek adeta öfkeli bir hal alıyordu. Sarhoş bir zangoş sesiyle, "Bir koca karısının kendisine açık saçık davranmasından hoşlanır," derdi. Ona karşı çıkarlardı. Her koca değil. Hayır, her koca. Tabii böyle davranışlar zayıf bir erkeğin işine gelmez. Ama iyi bir erkek utangaçlıktan hoşlanmaz. Köylüler niçin sokak kadınlarıyla düşüp kalkarlar? Çünkü sokak kadınları bizden akıllı, bizden edepsizdirler. Utangaçlık kızlara göredir. Kadınlar için utangaçlık bir engelden başka bir şey değildir. Hepsi onun gibi düşünmüyordu ama hepsi de onu övüyorlardı. Maria Ignatovna, siz gerçekten de cesursunuz. Sofra başında hizmet ederken bu konuşmaları işitiyor ve sevimli kadının bir kuğununkini andıran boynunun nasıl büküldüğünü, lepiz kabukleler arasına gizlenmiş ateş gibi yanan küçücük kulaklarını fark ediyor, parmaklarının çöreği nasıl kırıp ufaladığını görüyordum. Delice ağlayacak kadar ona acıyordum. Kadınlarsa katıla katıla gülüyorlardı. Ama bak, Lipa karışmam ha. Arkadaşlar arasında bulunmanın bu kadına katlanılamayacak kadar zor geldiğine emindim. Ona yardım etmek gerektiği de benim için apaçıktı. Ama nasıl? Gerçi birçok kitaplar okumuş bulunuyordum. Ama bunlardan hiçbirinde 13 yaşındaki bir çocuğun yaşı kendisinin iki katı olan bir kadına nasıl yardım edebileceği gösterilmemişti. Talihsizliğe bakın ki bu kitaplardan birinde şöyle yazılıydı: "Aşk ne papaza ne de şeytana acır. O yaş gözetmez. Hepimiz onun kölesiyiz." Kadın erkek ilişkilerinin kitap dışı olduğunu yaşıma göre çok iyi biliyordum. Ama kitaplar bana başka bir takım ilişkilerin varlığına inanmanın kurtarıcı gücünü vermişti. Ve ben tanrısal, duygusal şeyler düşünerek ısrarla bunları hayal ediyordum. Her kadın ve her erkek için yabani bir boğanın, asker Yerofeyev'in üstü başı dökülen, hep sarhoş gezen utanmaz çamaşırcı kadın Orina'nın tanıdığı ve bildiği anlamda bir aşk bulunamaz. Hayatın kabalıklarını düpedüz görmek ve işitmek istemeyen ve bu kabalıklara ayak uyduramayan sevimli kadına nasıl yardım edebileceğimi gece gündüz durmadan düşünüyordum. Bir takım kahramanlık düşleri görüyordum. Sırtında kırmızı bir kaftan, kalpağını yana yıkmış, kuşağı arasında bıçak bulunan genç ve cesur bir çete reisi olmuştum. Arkadaşlarım kadının oturmakta olduğu evi yakmışlardı. Ben kadını kollarımın arasına almış, avluda atıma doğru koşuyordum. Sonra yine bir başka sefer düşümde bir büyücü olduğumu, bütün şeytanların bana boyun eğdiklerini, hem beni hem onu görünmez bir hale getirdiklerini, ikimizin bir kar hafifliğiyle mavi gökyüzünden mavileşen ıssız bir ovanın üzerinde, havada uçtuğumuzu, önümüzde çamların piramitleri arasında kar gibi beyaz bir ev durduğunu, evin ardına kadar açık pencerelerinden ovaya bize doğru sel gibi bir müzik aktığını, bu müzikten kalbimin durduğunu, müzikle dopdolu benliğimin de şarkı söylediğini gördüm. Daha az mutlu düşler, korkunç karabasanlar da gördüğüm olurdu. Oysa düşler dışında sevgilim herkesin yanından nasıl geçerse benim yanımdan da aynı ihtiyatlı ve çekingen tavırla geçerdi. İnsanlara değerse kirleneceğinden korkuyormuş gibi geliyordu bana. Bundan ötürü de başlıca kaygısı birine sürünmemekti. Herhalde kendisini büyük bir ısrarla istediğimi fark etmiş olacaktı. Gözlerimle gözleri gittikçe daha sık karşılaşıyordu. Nihayet eskiden ona kapıyı açtığım zaman yanımdan sessizce geçerken şimdi günaydın demeye başladı. Tahmin edeceğiniz üzere bu selamın anlamını genişlettim. Bu sözlerde günün yalnız benim için aydın olsun emrini görmeye başladım. Deli gibi seviniyordum. Tabii senin için kraliçem. Bu hayatın bütün gücüyle, bütün kitaplarıyla alın yazın tarafından böyle uygun görülmüş. Tabii senin için. Bir gün bana sen niye böyle düşüncelisin diye sordu. Karşılık veremedim. Yüreğim durdu. Keyfimin yerinde olmadığını görüyorsa demek ki benim aslında neşeli bir insan olduğumu fark etmiş bulunuyor. Ve demek ki beni seviyor. Bundan çıkardığım sonuç doğru değildi. Ama hoştu. Çıkardığım bu sonuçtan öylesine sevinmiştim ki mutfağa koştum ve vefasızlığından, şuna buna yaltaklanmasından ötürü sevmediğim tüyleri dökülmüş ihtiyar kediyi öptüm. Yaramaz Mart tıpkı şımarık bir çocuk gibi huysuzluk ediyor. Kah yoğun bulutlar halinde ağır kar tüylerini yere yağdırıyor. Kah birdenbire gökyüzünde parlak bir güneş tutuşturuyor ve bir saat içinde ağaçların siyah dallarındaki tüyden çiçekleri eritiveriyordu. Seller kar yığınları altından çıkarak ışırıldıyor, suların erittiği karın yere çökerken nasıl da nefes aldığı işitiliyordu. Telaşlı esmer bulut yığınları arasındaki mavi gök parçaları her geçen gün biraz daha derinleşiyor ve genişliyor. Göklerin bu uçsuz bucaksız çukurlarına bakıldığı zaman yaşam daha kolay ve daha neşeli bir hal alıyor. Baharın ilk çiçekleri önce insanın ruhunda, sonra da kırlarda açıyor. Ev sahibi kadın ağırca hastalanmıştı. Kız kardeşi hemen her gün onu yoklamaya geliyordu. O evde olduğu zamanlar her şey daha hoş, daha güzel bir hal alıyordu. Boyalı döşemelerin üzerinde adeta patenlerle kayıyormuş gibi iki yanına salınarak beyaz ellerinde sirke ve su ile ıslatılmış havlular, limonata sürahileri olduğu halde sessizce odadan mutfağa geçiyor. Ben de onu seyrediyordum. Bir gün ellerini yıkadığı sırada beni kitap okurken gördü ve sordu. Ne okuyorsun öyle? Kitabın adını söyledim. Çilekeş Varvara'yı okusan daha iyi edersin diye öğütledi. O senin annenin meleğidir. Sen de benim meleğimsin dedim. İyi hatırlıyorum. Bunu sesimi kalınlaştırarak söylemiştim. Söyler söylemez de acaba darılır mı diye kendi ataklığımdan korkmuştum. Ama kadın bana bakmadan, kuzum şu musluğa biraz su koysana ricasında bulundu. İncecik parmaklarını yıkadı. Dikkatle kuruladı ve pencereden bakarak nasıl da eriyor dedi. Evet, karlar güneşin sıcaklığı altında durmadan eriyor, saçaklardan değerli taşların renkleriyle boyanmış olarak adeta gümüş şeritler halinde durmadan seller akıyordu. Benim yüreğimde gökkuşağı renkleriyle tutuşarak eriyordu. Bir süre sonra ev sahibi kadının kocası mutfağa girdi. Uzun saçlarını sert bir hareketle silkerek parmağıyla beni korkuttu. Seni yırtıcı hayvan! Sen Olimpiyada'ya ne söyledin bakayım? Onun bir meleğe benzediğini söyledim. Evli bir kadına hiç böyle şey söylenir mi? Ama kitaplar da söylüyor. Evli kadınlara. O kitapları senin başına çalmalı. Bak karışmam. Sen söylemeden de o neye benzediğini bilir. Ev sahibi kulaklarına kadar varan bir gülüşle sırıttı ve kayboldu. Benim biraz canım sıkılmıştı. Kadın benden niçin yakınmıştı? Yapmaması gerekirdi. 2 gün sonra mutfakta böğürtlen şurubu hazırlarken bana dönerek atak ve inatçı oluşundan yakınıyorlar dedi. Bu iyi değil. Ondan başka türlü bir davranış bekliyordum. Sinirlendim ve sordum. Niçin iyi değilmiş? Bunu kendiliğinden bilmen gerek. Bunun üzerine ben de aklıma geleni söylemeye başladım. Yanında kötü şeylerden söz ettikleri zaman susması iyi bir şey miydi? Böyle sözler işitmekten sıkıldığınızı görmüyor muyum? Hem siz ötekiler gibi misiniz? Onlar adi kadın, sarhoş çamaşırcı kadından da beter. Uzun ve öfkeli konuştum. Kadın masa başında şurubu süzmekte olduğu tel süzgecin üzerine eğilmiş bir halde ve ayakta adeta bağırmaya hazırlanıyormuş gibi ağzını açarak yuvarlak gözlerle bana bakıyordu. Yüzü tıpkı bir çocuk yüzünü andırıyordu. Elinde kırmızı balları damlamakta olan tahta bir kaşık tutuyordu. Elindeki kaşığı bana doğru sallayarak birdenbire "Şşt!" dedi. "Sus! Ah sen yok musun? Ya seni şikayet edersem?" "Ne diye şikayet edeceksin? İyisi mi gel seninle Volga'nın ötesine kaçalım." teklifinde bulundum. "Ne? Nereye?" "Volga'nın ötesine, ormanlara. Şimdi artık bahara girdik. Karnımızı doyurmakta zorluk çekmeyiz." Peyke'nin üzerine ilişerek sordu. "Ne diye gideceğiz? Burada onlarla oturmanın ne anlamı var?" Elimden her şey geldiğini, ihtiyarlayıncaya, ölünceye kadar ona hizmet etmeye hazır olduğumu, benimle olağanüstü iyi bir hayat süreceğini kendisine anlattım. Güldü. Gerçi yüksek sesle gülmemişti ama gülüşü tamamıyla yersizdi. Gülmesi sırasında "Aman Allah'ım" diye söylendi. "Ne kadar da gülünçsün. Hem bütün bunları nasıl da düşünebiliyorsun? Aman Allah'ım, neler de icat ediyorsun. Volga'nın ötesine gitmek, ha?" Gülmekten katılarak uzaklaştı. Ben de ahıra odun yarmaya gittim. Yarım saat sonra ev sahibi yanıma geldi. "Bana bak kardeş" dedi. "Yaptığın delilik ve gevezelikler karımın kulağına gidecek olursa seni ben bile kurtaramam, anladın mı? Yoksa aklını mı kaçırdın nedir?" Yalnız kalınca kendi kendime düşündüm. Ne kadar da kolay inanıveriyor. Her şeyi başkalarına söylüyor. Yortu gelmişti. Mavi gökyüzü bahar uğultusuyla, çan sesleriyle, çıplak kaldırımların üzerinden geçen faytonların takırtısıyla, bahar bayramının sarhoş gürültüsüyle dop doluydu. Misafirlere kapıyı açarken sevgilimin içeri girip kendisine "İsa dirildi" diyeceğim anı, onun da "Gerçek dirildi" diyerek pembe dudaklarıyla beni 3 kez öpeceği dakikayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bundan sonra belki de ben hemen oracıkta ölüverecektim. Ah, bir sefer olsun beni bir öpse. Sarhoş ziyaretçilerin bu bayram bahşişleri hiçbir zaman bugünkü kadar beni alçaltmamıştı. Bunları almamak elimde değildi. 20 kapiklik terli gümüş paralar avucumu yakıyor, bana bir funt kadar ağır geliyordu. Dipnotumuz funt, 400 gramlık bir ağırlık ölçüsüdür. İlk limana gelen Hristiyanlar gibi kendimi olağanüstü davranışlarda bulunmaya elverişli görüyordum. Hem gerçekten de bu böyle değil miydi? Bir kadının ilk öpücüğü insan yaşantısında önemli bir olaydır. İşte nihayet kadın geldi. Mavi ipekler giymişti. Omuzlarına da boncuklu siyah bir pelerin atmıştı. Baştan başı bir çeşit sessiz hışırtı ve pırıltı içindeydi. Tıkanarak, İsa dirildi dedim. Gerçek dirildi karşılığını verdi ve durmadan elime iri bir göztaşı büyüklüğünde bir para sıkıştırdı. Bu eski silik tuğra yanı eğilmiş 10 kapiklik bir gümüş paraydı. İyice duvara yaslanarak siyahlı mavili kadının basamak basamak nasıl yukarı çıktığını sersemlemiş bir halde seyrettim. Ondan hemen soğumuştum. Bu 10 kapik soğuk bir balta gibi yüreğimdeki sevgiyi kesip atmıştı. Akşama parayı, aşkımın bu değerini çukurun içindeki bulanık kar suyuna fırlatıp attım. Bu olaydan sonra daha pek çok seferler sevdim ve daha pek çok eski, silik, yeni 10 kapikler aldım.